10. ve son dizin, sayfa 289. 17. bölüm. Ne yapmalı? Dinci oligarşiye doğru kayışın diyalektiği. Değerli okurlarım, bir sorunu çözmek için o sorunu oluşturan koşullara iyi bakmak ve onları da ortadan kaldırmak gerekir. Demokrasi adı altında bize dayatılan yağmacı liderler oligarşisini artık tümüyle dinci oligarşiye dönüştürmek isteyenler, önceki bölümlerde de anlattığım gibi önce eğitime el atarak ve toplumu yeniden üretmeye çalışarak bu işe başladılar. Ayrıca hem kayıt dışı hem de hükümetin ve belediyelerin ellerindeki kamu fonları gibi çok büyük para kaynakları kullandılar. Bu kaynaklar için 11 Eylül'den sonra Türkiye'ye kayan Arap sermayesinin olanaklarını da devreye soktular. Dünyada İslamcı siyasal örgütlenmenin öncülüğünü yapan Müslüman kardeşlerin modelini uyguladılar. Mahallelere kadar inen bir örgütlenme düzeni gerçekleştirdiler. İktidarda oldukları dönemde ülkenin yasalarını, yönetmeliklerini, devlet ve hükümet uygulamalarını bu düzenin gelmesini hazırlayan biçimde değiştirdiler. Örneğin kaçak Kur'an kurslarını ve tarikat yurtlarını kuranlar ve işletenler için öngörülen cezaları hafiflettiler veya kaldırdılar. Din eğitimi alan çocukların yargıç, savcı, kaymakam, vali, emniyet müdürü olmalarının yollarını açtılar. Tabii en önemlisi de bu işi tedricen yavaş yavaş yedire yedire yaptılar. Yılmadılar, usanmadılar. Partileri kapatıldı, yeni parti kurdular. Yine kapatıldı, yine yenisini kurdular. Siyasal partilerin içinde ve dışında örgütlendiler. Her türlü takiyeyi yaptılar, her ödünü verdiler. Her yere sızdılar. Demek ki her şeyden önce mücadeleden yılmamak, çalışmak, çalışmak, yine çalışmak gerek. Şimdi olayın bir de kuramsal yanına, diyalektik oluşumlara bakalım. Çünkü unutmayalım ki her oluşum zıddını da yaratır. Bugünkü bunalımdan çıkmak dinci oligarşinin oluşumunun diyalektiğini iyi anlamakla olanaklı olacaktır. Dinci oligarşi oluşumunun diyalektiği. Sevgili okurlarım, önce değerli anayasa profesörü Mümtaz Soysal'ın 1 Eylül günü Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan Rejimin Sarkaçları başlıklı makalesindeki şu satırlara bir bakalım. Kemalist devrimin kendi karşıtını türetmeyeceğini düşünmek büyük hayalcilikti. Karşı devrimin önünü kesecek önlemlerin zamanında ve gereken kıvamda alınmamış olması da vahim bir gaflet. Oysa uyarılar hiç eksik olmamıştı. Düşünce olarak ve uçuşmaya başlayan çürüyüş sinekleriyle kararan bulutlarla, öncü depremlerle. Birazcık diyalektik elif bağısıyla olup biteni anlamak ve anlatmak işten değildi ama başarılamadı. Daha da kötüsü bu bilinçsizliğin şimdi de kötümserliğe ve yılgınlığa dönüşmüş olmasıdır. Yenilmiştik, kaybetmiştik ve yeniden yenme, yeniden kazanma umudunu yitirme havası. Oysa bir seçimle kaybedilen büyük savaşın nihayet bir muharebesidir. Savaş bitmedi, bitmez de. Türk siyasal yaşamında mutlakiyete karşı ilk kıpırdanış olan birinci meşrutiyetten bu yana çok belirgin bir sarkaç hareketi sezilir. Özgürlükçülük ile istibdat, otoriterlikle serbestlik, devrimcilikle karşı devrim arasında gidip gelen bir sarkaç gibidir anayasalar ve yasal düzenlemeler. Sarkaç şimdi Bismillah der demez başlatılan sivil anayasa değişikliği girişimiyle karşı devrim aşamasının ucuna kadar gitme yolunda. Oraya kadar gidebilir mi? Yanıt son seçimdekiler de dahil onu bu uca doğru iten hatalardadır. Onlar akıllıca irdelenir ve anayasa konularında iyi mücadele verilirse sarkacı geri çevirmek kolaylaşacaktır. Mümtaz Soysal'ın diyalektiğin elif bağısıyla bakmak gerektiğini söylediği ve bir sarkaç hareketine benzettiği siyasal değişme ve gelişmeleri geleceği kestirmek açısından bu yöntemle irdelemek gerekir. Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği adlı kitabımda Türkiye deneyimini akılda tutarak az gelişmiş ülkeler için geliştirmeye çalıştığım değişme modeli çerçevesinde birbirini izleyen ikili ideolojik dönemler diye bir kavram oluşturmuştum. Bu modele göre yukarıdan aşağı yapılan devrimlerle değiştirilmeye çalışılan az gelişmiş ülke toplumları diyalektik bir etkileşim içinde birbirini izleyen kuruluş ve değişme dönemleriyle biçimleniyordu. Bu ikili ideolojik dönemler sarmalında yer alan her değişme dönemi yerleşir yerleşmez yeniden bir kuruluş dönemi niteliğine kavuşuyor ve diyalektik olarak başka bir değişme döneminin biçimlenmesine yol açıyordu. Yani olay bir tepkiler ve karşı tepkiler biçiminde gelişiyordu. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihsel yol haritasına baktığımızda bu ikili ideolojik dönemler sarmalının pek çok şeyi açıkladığına tanık oluruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin feodal bir din tarım imparatorluğundan çağdaş bir ulus devlet ve toplum biçimine geçişini hedefleyen devrimci kuruluş dönemi feodal yapının kıskacında tutsak kalmış ve bu kıskaçtan kurtulma şansını yakalayamamış geniş halk kitlelerini kötü yönlendiren politikacıların tepkilerine yol ve destek verildiği zamanlarda değişme dönemlerinin ortaya çıkmasını engelleyememiştir. Ama tabii her tepki bir karşı tepkiye yol açmış, bu diyalektik sarma Soysal'ın dediği gibi bir sarkaç hareketiyle günümüze kadar gelmiştir. Aşağıdaki özette de görüleceği gibi her tepki toplumu çağdaşlıktan saptırmaya yöneliktir. Çünkü bunlar Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin demokratik ve laik çizgide gelişmesini engelleyicidir. Her karşı tepki ise toplumdaki demokratik oluşumları destekler. Aman sevgili okurlarım, aşağıdaki satırların çok kalın çizgilerle yapılmış kaba bir kavramlaştırma özeti olduğunu unutmayın. Pek çok önemli ayrıntıyı bu şematik yaklaşım içinde zorunlu olarak ihmal ettim. Amacım size Atatürk devrimlerinin yarattığı diyalektik tepkileri ve onların doğurduğu karşı tepkileri anımsatmak ve ileri doğru bakarken olayların böyle de görülebileceğini hatırlatmak. Türkiye Cumhuriyeti'nin çağdaş niteliğine karşı birinci diyalektik değişme tepkisi, dine saygılı olma ilkesini benimseyen terakkiperver cumhuriyetçi fırkayla da gündeme gelir. Devrimcilerin kendi iç hesaplaşmalarının da etkili olduğu bu siyasal oluşum, Atatürk'ün cumhuriyetçiliği ile silah arkadaşları arasındaki görüş ayrılıklarını da gündeme getirir. Bunun karşı tepkisi Şeyh Said isyanından sonra sıkı yönetim ilanı, partinin kapatılması ve cumhuriyet devrimlerinin daha sıkı uygulanması biçiminde gelişir. İkinci değişme dönemi filizleri Cumhuriyetçi Serbest Fırka deneyimi sırasındaki tepkilerde ortaya çıkar. Atatürk'ün desteğiyle çok partili demokrasiye geçmek için 1930'da kurulan bu muhalefet partisi, geniş halk kitlelerinin desteğinin irticaya yönelmesi ve cumhuriyet ilkelerini tehlikeye düşürmesi üzerine Atatürk karşı tavır alınca kapatılmamış kurucuları tarafından terk edilmiştir. Bu olayın karşı tepkisi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir yurt gezisine çıkması, CHP'nin yeni bir kimliğe kavuşturulması, devletçilik ilkesini kabulü ve yeni ekonomik toplumsal atılımların gündeme getirilmesi olarak biçimlenir. Devrimci kuruluş döneminin 3. değişme dönemi dalgası 1945 yılında Soğuk Savaş'ın başlaması ve İsmet İnönü tarafından çok partili düzene geçilmesiyle filizlenmeye başlar. Demokrat Parti'nin 1950'de iktidara gelmesiyle bu tepki dalgası 10 yıl Türkiye'ye egemen olur. Bunun karşı tepkisi de 27 Mayıs 1961 askeri müdahalesi biçiminde ortaya çıkar. 27 Mayıs müdahalesi bir yandan 3 politikacıyı asarak Türk demokrasi tarihinde leke bırakırken, öte yandan 1961 anayasasının kabulüyle 1923'te kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ne yepyeni bir sosyal devlet kimliği kazandırarak onu tarihsel evrim çizgisinde bir üst aşamaya taşır. 27 Mayıs'ın yol açtığı devrimci kuruluş dönemine karşı 4. değişme dönemi biçimindeki diyalektik tepki dalgası, Demirel iktidarıyla 1965 yılından itibaren Türkiye'de çok yavaş, adeta hissedilmeyecek bir biçimde yükselir ve 12 Mart 1971 müdahalesiyle egemen olur. Bunun diyalektik karşı tepkisi 1973 seçimlerinde Ecevit'in ortanın solu sloganını simgelediği CHP'nin seçimlerden birinci parti olarak çıkmasıyla yaşanır. Bu mücadeleden sonra seçimlerden birinci parti olarak çıkan CHP'nin lideri Ecevit'in, Erbakan'ın MSP'siyle kurduğu hükümet, Başbakan'ın sosyal demokrat ideolojisi ve Kıbrıs harekatı, yeni tepkiyi yani 5. dalgayı, yani Demirel Başbakanlığındaki 1. ve 2. milliyetçi cephe hükümetlerini üretir. Türkiye bu dönemde dinci oligarşi oluşumlarının çok güçlendiği süreçlere tanık oldu. Demirel'in Erbakan ve Türkeş'le kurduğu ortaklık hem eğitimde hem güvenlikte tümüyle dincilerin ve milliyetçilik maskesi altına teröre yönelenlerin egemenliğine destek verdi. Bir yandan İmam Hatip okulları yaygınlaştırılır ve Kur'an kursları arttırılırken, öte yandan normal eğitim müfredat değiştirilerek dinselleştirildi. Bugünkü dinci oligarşi egemenliğine doğru gidişteki en büyük ivmelerden biri bu dönemde yaşandı. Beşinci dalganın diyalektik karşı tepkisi 1977 seçimleri ve 1978'de kurulan Ecevit hükümeti olarak ortaya çıktı. Ne yazık ki bu dönemde soldaki goşist ve sağdaki faşist eylemler, cinayetler topluma egemen oldu, ülkede can güvenliği kalmadı. Bu dönem 6. dalga olarak 12 Eylül 1980 darbesi ve darbenin devamında yine bu darbenin doğurduğu özel iktidarı biçiminde bir tepki yarattı. Türkiye'yi çok büyük ölçüde etkileyen ve bugünlerdeki dinci oligarşi oluşumlarının çok güçlenmesine yol açan en önemli, en derin ve belirleyici tepki buydu. 6. dalganın diyalektik karşı tepkisi 1991 seçimleri sonunda kurulan DYP-SHP hükümeti olarak görüldü. Tabii bu en zayıf, en etkisiz karşı tepkilerden biriydi. Dolayısıyla bir takım koalisyon denemelerinden sonra 12 Eylül'ün belirleyici niteliklerinden güç alan çok etkili bir tepkiye daha AKP iktidarına yol açtı. Ne yazık ki diyalektik etkileşimde tepkilerin ve karşı tepkilerin şiddetleri her zaman aynı veya birbiriyle orantılı olmuyor. Çeşitli gelgitler ve bu gelgitlerin yansıması olarak kurulan koalisyonlar bu dönemi simgeledi. Ve sonunda DSP-ANAP-MHP koalisyonu 7. dalga olan AKP iktidarını tepki olarak yarattı. Şimdi Erdoğan hükümeti bir değişme dönemi olarak ortaya çıkan AKP iktidarını bir kuruluş dönemine dönüştürmüş durumda. Yani AKP iktidarı aynen bundan önceki 6 tepki dalgası gibi Atatürk devrimleriyle kurulan laik ve demokratik bir rejimi yeniden biçimlendirme çabası içinde. Hiç kuşkusuz bu dönemin de bir diyalektiği, bir karşı tepkisi olacak. Şu anda muhalefet tıkanmış görünüyor. Muhalefetin tıkanması ise siyasetteki seçeneksizliği oluşturuyor. Ama bu seçeneksizlik geçicidir. Tarihsel ve toplumsal diyalektik muhalefetteki tıkanmayı da siyasetteki seçeneksizliği de aşacaktır. Nedenli güçlü olursa olsun, isterse dünya lideri Amerika arkasında olsun, dinci oligarşi oluşumları mutlaka aydınlanmacı çağdaş demokrasi karşısında yenik düşecektir. Bu toplum bunu yaratacak güce sahiptir. Dinci oligarşi oluşumlarıyla mücadelede şu diyalektik ilkeyi hiç unutmayalım. Karanlığın en koyu olduğu an aydınlığa dönüşün başladığı andır. Dinci oligarşi oluşumları Türkiye'yi nereye getirdi? Karanlık korkusu. Uçurumun tam kenarındayız. Korkulu ve umutsuz gözlerle aşağı bakıyoruz. Aşağısı karanlık. Aşağıda kan ve gözyaşı var. Aşağıda ortaçağ karanlığının acımasız totaliter anlayışı egemen. Birbirini gırtlaklayan, çarmıha gerilen, kazığa oturtulan, yakılan, işkence edilen insanların çığlıkları yukarı ulaşıyor. Korkulu ve umutsuz gözlerle aşağı bakıyoruz. Kan ve gözyaşı belleklerimizde, çığlıklar kulaklarımızda. Biz o uçurumu, o karanlığı iyi biliriz. Yeni çıkmışız aydınlığa oradan. İç ve dış düşmanların iktidarına, fetvalarına, süngülerine, toplarına, tüfeklerine karşı savaşarak çıkmışız aydınlığa. O uçurumun dibinde bizi boğmak isteyen dünyanın zafer kazanmış dev ülkeleriyle birleşen halifenin karanlık ittifakına karşın kanımızı oluk oluk akıtarak ulaşmışız aydınlığa. Can havliyle son gücümüzü kullanarak çıkmışız o uçurumdan. Çünkü son şansımızdı bu bizim. Sadece kendi yazgımızı değil, dünyayı ve tarihin akışını da değiştirmişiz. Evet, en sonunda kan ve gözyaşıyla kazandığımız aydınlığı barış içinde siyasallaştırmışız. Siyasetin arkasına eğitimi ve hukuku koymuşuz, aydınlığı daha da aydınlık yapmak için. Tam 22 yıl uğraşmışız o uçurumdan uzaklaşmak için. Ama sonra uçurumdan yukarı atılıp ayaklarımıza dolanan kementlerin bizi aşağıya doğru çekmesi, arkamızdaki güçlerin ise oraya doğru itmesi ivme kazanmış. Sürüklenmeye başlamışız o karanlığa doğru yeniden. Yavaş yavaş, bir ileri, bir geri, bir ileri, bir geri. Şimdi ise uçurumun tam kenarında duruyoruz. Uçurumdan ayaklarımıza kement atan güçler siyasetle birlikte medyayı, sermayeyi, hukuku ve eğitimi de ellerine geçirmiş. Dış güçler birlik olmuş, aşağıdan atılan kementlere destek veriyor, bizi arkamızdan itiyorlar uçuruma doğru. Şimdi tam uçurumun kenarındayız, direniyoruz. Bu direniş ne kadar sürer, nasıl biter, bilmiyorum. Karanlığın diyalektiği. Sürekli okurlarım benim romantik ve iyimser tarafımı iyi bilirler. Yukarıdaki satırlar bazı okurlarımın zihninde Emre Kongar da mı umutsuzluğa ve karanlığa teslim oldu biçiminde bir soru işareti yaratmasın. Hayır, asla. Ben ne umudumu yitiririm ne de karanlığa teslim olurum. Zaten o satırları da umudumu yitirmediğim ve karanlığa teslim olmadığım için yazdım. Belirttiğim gibi her oluşum kendi zıddının da tohumlarını bağrında taşır. Her iktidar kendi muhalefetini de yaratır. Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık savaşını kazanmış komutan gücüyle Anadolu insanına taşıdığı aydınlanma meşalesi de aynı süreçten geçecekti, geçiyor. Aydınlanma meşalesi orta çağın dinci oligarşi oluşumlarının karanlığına karşı insanlığın kan ve gözyaşıyla yaktığı bir ateştir. Bilimden ve insan haysiyetinden beslenir. Anadolu insanına bu ateşi Mustafa Kemal Atatürk getirmiştir. Bu ateş Anadolu insanını aydınlatmaya başladığından beri, yani Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana, egemenliklerini karanlıklarda sürdürme alışkanlığında olan güçler onu söndürmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Misak-ı milli sınırları içindeki topraklarımızın üzerindeki talepler de, ayrılıkçı akımlar da, şeriatçı özlemler de, emperyalist dış güçler de Atatürk düşmanlığında birleşiyorlar. Oluşturdukları ittifakla bilime, adalete, eğitime, sermayeye, emeğe, laikliğe, demokrasiye saldırıyorlar. Çünkü Atatürk'ün yaktığı aydınlanma meşalesinin ışığına karşılar. İkinci Dünya Savaşı'nın bittiği 1945 yılından itibaren ivme kazanan bu saldırılar, 60 yıl sonra bütün diyalektik etkileşimlere rağmen maalesef Türkiye'yi uçurumun kenarına getirmiştir. Yukarıdaki satırlarda bu durumu saptamaya çalıştım. Önümüzdeki uçurumun karanlığına dikkat çektim. Diyalektik süreç durmaz. Artık karanlığın egemenliğine karşı aydınlığın muhalefeti ortaya çıkacak. Emekçisiyle, sermayedarıyla, bilim insanıyla, yazarıyla, çizeriyle, politikacısıyla, sade vatandaşıyla, başta gençler ve kadınlar olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, laik ve demokratik sosyal hukuk devletinin yanında, Atatürk'ün önce Anadolu insanına, sonra da tüm İslam dünyasına ve insanlığa armağan ettiği, bu demokratik cumhuriyeti korumak ve geliştirmek için saf tutacağız. Ne oluyor? %46.6'lık AKP oyuyla sonuçlanan 2007 seçimleri pek çok kişiyi şaşırttı. Oysa 2002 yılında da %34 oy alan iktidar, 2004 yılındaki belediye seçimlerinde oyunu zaten %42'ye yükseltmiş ve seçim çalışmalarını 3 yıldır belediyelerin de büyük desteğiyle yüz yüze temasa dayalı etkili taktik ve başarılı stratejilerle yürütmüştü. İktidarın arkasındaki güçler şöyle sıralanabilir. 1. Uluslararası sermaye. 2. Ulusal sermaye. 3. ABD. 4. AB. 5. Uluslararası medya. 6. Ulusal medya. 7. Merkezi bürokrasi. 8. Belediyeler. 9. Tarikatlar ve cemaatler. 10. Kuzey Irak Kürt yönetimi. 11. Irak'ın Kürt kökenli devlet başkanı. 12. Yunanistan. 13. Kıbrıs Rum yönetimi. İktidar seçim taktiği ve stratejisi olarak da hem iki büyük gücü, dini ve parayı kullanmış hem de mağduru oynamıştır. Ailelere doğrudan yapılan para ve mal yardımına ek olarak uluslararası konjonktürün yardımıyla ve yüksek faizlerle alınan borçlarla Türkiye'ye büyük ölçüde sıcak döviz girmiş, özelleştirmeye ek olarak borçlanma artmış, sonuçta Türkiye üretimini yok etme pahasına elindekini satıp savan ve borçlanarak yaşayan bir miras yedi savurganlığının geçici sarhoşluğuna yakalanmıştır. İşin bir de muhalefet tarafı var. DYP-ANAP birleşmesinin fiyaskosu orta saha oyları iktidara yöneltmiş, CHP'nin hem kapılarını hem de yüreğini halka kapatan tutumu sol oyların sandıkta varlık göstermelerini engellemiştir. Bu genel manzara karşısında iktidarın niçin ve nasıl %46.6 oranına eriştiğine değil, niçin ve nasıl daha fazla oy alamadığına şaşırmak gerekmez mi? Bu gerçekler karşısında ne yapmalı sorusunun yanıtına ışık olarak bir okur mektubundan aldığım, önce teşhise sonra da tedaviye ilişkin şu satırları sizlerle paylaşmak istiyorum. Önce teşhis satırları. Televizyonda gençlerin CHP'de kimsenin onlarla ilgilenmediğini söylediklerini belirttiniz. Haklılar. Ben nokta nokta uzmanı bir hekimim. Nokta nokta nokta ilinde çalışıyorum. Nokta nokta nokta CHP yöneticileriyle sık sık aynı ortamda oluyorum. İl başkanı nokta nokta nokta ile defalarca konuşma şansım oldu. Defalarca bir şeyler yapabilmek, en azından toplantılara gitmek, sağlık konusunda konuşma yapmak, halkı bilgilendirmek gibi işlerde yardımcı olabileceğimi söylememe karşın benden yardım istenmedi. Bırakın bunları, istediğiniz kişileri muayenehaneme gönderin, ilgileneyim dedim. Buna bile yanıt gelmedi. Çevremde tanıdığım birkaç iş sahibi, varlıklı insan da aynı şekilde yardım edebilecekleri konuları ve yolları sormuşlar. Fakat onlar da benim gibi yanıtsız bırakılmışlar. Onlar neden kazandı ve neden çok oy aldı demeden önce biz neden yitirdik ve az oy olduk diye kendimize sormalıyız. Gericiliğe, ortaçağ zihniyetine ve emperyalizme alternatif olacak sol bir programı oluşturmakta herhalde geciktik. Ayrıca buralarda insanlar eğitimsiz ve doldurulmuş vaziyette sol ve CHP'ye karşı cepheleştiriliyorlar. Din kisvesi altında sermaye güçlendiriliyor. Yine aynı okurun mektubundan şimdi de tedavi yöntemi satırları. Sanırım artık planlı programlı olarak çocukları eğitmek, okutmak, yurtlara almak ve bilinçli birer yurttaş olarak yetiştirmek için para harcama vaktimiz çoktan geldi de geçiyor bile. Ben kişisel olarak artık bir şeyler yapacağım, konuşacağım, örgütleyeceğim, insanları uyaracağım. Gerekirse bu konuda yoldaş gördüklerimle birleşeceğim. Birbirimizi güçlendireceğiz, büyüyeceğiz. Ancak böyle geri gidişe dur diyebiliriz. İşte dinci oligarşi oluşumlarına karşı mücadelenin bireysel psikolojisi bu olmalıdır. Türkiye'de böyle insanların milyonlarca olduğuna inanıyorum. Cumhuriyet mitinglerinde meydanları kim doldurdu? Sayfa 301. Sevgili okurlarım, sakın yukarıdaki satırlarımın fazla iyimser olduğunu düşünmeyiniz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasında milyonlarca demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletini benimsemiş çağdaş insan var. Sadece bütün başarısızlıklarına karşın bu değerlere bağlı olduğu bilinen CHP'nin son seçimlerde aldığı oy 7 milyonun üzerindedir. AKP de dahil başka partilere oy verenlerin doğrudan dinci oligarşi oluşumlarının destekçileri olduğunu düşünmek de Türkiye Cumhuriyeti seçmenlerini yanlış değerlendirme anlamını taşır. Hemen seçimlerden önce Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklandığında bunu protesto etmek için meydanları dolduran milyonları anımsarsınız. Önce Ankara'da, sonra İstanbul'da, İzmir'de meydanları dolduran bu insanlar kimlerdi? Öncelikle kadın ve genç ağırlıklı halktı onlar. Demokratik, laik ilkelere, kısacası Cumhuriyet'in değerlerine bağlı olan, bu değerlere sahip çıkan halktı. Özgürlüklerini, yaşam biçimlerini, rejimi korumak isteyen halktı. O mitinglerin sosyolojisini iyi anlamak gerek. Katılanların önemli bir kısmı yaşamları boyu hiçbir mitinge gitmemiş, hiçbir siyasal gösteriye katılmamış kişilerden oluşuyordu. Miting örgütlenmelerinin ardında ne bir sendika ne bir siyasal parti vardı tek başına. Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği gibi saymakla bitmeyecek kadar kalabalık sivil toplum örgütlerinin desteğinde yapılmıştı. 2007 seçim sonuçları ne bu sonuçlardan düş kırıklığına uğrayan insanları yok etmiştir ne de onların düşüncelerini. Siz bakmayın dinci oligarşi oluşumlarını destekleyenlerin kopardıkları gürültüye. Hiçbir seçim sonucu iktidara gelenleri sırtlarındaki yolsuzluk dosyalarından, yaptıkları iç politika ve dış politika yanlışlarından aklayamaz. Hiçbir seçim sonucu iktidarın bütün politikalarının bütün seçmenler tarafından onaylandığını gösteremez. Hiçbir seçim sonucu, bırakın %53 gibi bir çoğunluğu, %1 bile azınlıkta kalsa muhalefet hakkını, kimi konulardaki haklılığını, doğruluğunu ve bunlar için mücadele hakkını, özgürlüğünü ortadan kaldıramaz. Hiçbir seçim sonucu tarihe, topluma, bilime ters olan yönetimin uzun süre iktidarda kalmasını sağlayamaz. Evet, tehlike büyüktür. Çünkü iktidara gelenler bütün bu kitap boyunca anlatmaya çalıştığım gibi eğitimi, örgütlenmeyi, parayı, dış güçleri ve dini inançları kullanarak, istismar ederek iktidarlarını pekiştirecek, bir dahaki seçimleri de kazanmalarını sağlayacak ortamı hazırlıyorlar. Daha ileri gidebilir, rejimi kendi iktidarlarını sürdürmek uğruna iyice eğip bükerek tamamen yozlaştırabilirler. Arkalarındaki iç ve özellikle dış destekler çok, hem de çok güçlüdür. Ama olsun, insan haysiyeti, bireylerin özgürlüğü, laik ve demokratik değerler mutlaka ve mutlaka galip gelecektir. Belki acılı süreçler yaşanacak, belki özgürlüğün bedeli ağır olacaktır. Ama hangi özgürlükler insanlığa Türkiye'de olduğu gibi tepeden inme gelmiş, hiçbir bedel ödenmeden kazanılmıştır? İşte şimdi bireysel haklarımızın, toplumsal özgürlüklerimizin, insan haysiyetinin korunması için bedel ödemek zamanıdır. Ben halka, seçmene, özellikle Cumhuriyet mitinglerinde meydanları dolduranlara güveniyorum. Özellikle kadınlara güveniyorum. Özellikle gençlere güveniyorum. Özellikle demokrasiye inanan her yaştaki Atatürkçü kuşaklara güveniyorum. Çünkü onlar bu feodal, dinci, dindar değil, erkek egemen kültürde ezilen kesimlerdir. Halka, seçmene güvenimi hiç yitirmedim. Siz bakmayın örtünen, tesettüre giren evlatlarımızın, kardeşlerimizin sayısına. Acaba onların kaçı kendi özgür iradesiyle örtünüyor? Kaçı evlendiklerinde veya erişkinliğe geçtiklerinde dayakla, zorlamayla veya sessiz ama etkin bir aile ya da mahalle baskısıyla örtünüyor? Kaçı eğitim gördükleri yerlerde beyinleri yıkanarak? Kaçı inandığı için, kaçı ekonomik çıkarlar için? Bu soruların doğru yanıtlarını kadını baskı altında tutan, onu ikinci sınıf vatandaş olarak gören, küçük çocukları daha kişilikleri gelişmeden örtünmeye alıştıran, baskıcı erkek egemen bir feodal kültürde araştırsanız da bulamazsınız. Ancak görerek, yaşayarak, gözlemleyerek bu trajedileri hissederek anlayabilirsiniz. Dinci oligarşiye kayış nasıl engellenebilir? Sevgili okurlarım, her diktatörlükte demokratik tohumlar, her demokraside diktatörlük heveslileri vardır. Hele hele bizimki gibi çarpık, eksik, toplumsal, ekonomik ve kültürel temelleri çok zayıf olan bir sözde demokrasi, her türlü antidemokratik ögeyi fazlasıyla bağrında barındırır. Türkiye'deki dinci oligarşi eğilimleri de adına demokrasi diyerek büyük ölçüde kendimizi aldattığımız, eksik, özürlü ve yoz, çok partili düzenimiz içindeki feodal, feodal olduğu için de doğal olarak dinci, dindar değil, kalıntıları ve liderler oligarşisi sistemini uluslararası konjonktürün de yardımıyla kullanarak gelişmektedir. Dinci oligarşinin bu gelişmesi kaçınılmaz bir biçimde toplumda zaten var olan ve hatta bir süre kendini iktidar sanan laik ve demokratik ögelerin bilincini diyalektik olarak yükseltecek, bu ögelerin etkinliğini artıracaktır. Nitekim bu gerçeğin farkında olan dinci oligarşi taraftarları, mevcut diyalektik oluşumları engellemek için sadece görünüşte uzlaşmacı gibi olan bir tutumu uygulamaya koymuştur. Böylece kendilerine karşı oluşacak olan laik ve demokratik tepkileri önlemeyi, önleyemezlerse de azaltmayı umut etmektedirler. Diyalektiğin doğal sonucu olarak oluşacak tepkilerin, dinci oligarşiye kayışla etkili bir mücadelesini ve sonunda başarısını sağlamak için bu oluşumların ülkemizdeki sahte ya da sözde demokrasiyi, gerçek demokrasi haline dönüştürecek bir bağlamda desteklenmeleri gerekmektedir. Yapılacak işleri, mücadele alanlarını kalın çizgileriyle ve kısaca şöyle özetlemek olanaklıdır. 1. Sınıfsal olarak. Demokrasinin temelini oluşturan iki çağdaş sınıfın, sermayedarların ve emekçilerin ekonomik gücü ve demokrasi bilinçleri geliştirilmelidir. Uluslararası konjonktürün Türkiye'ye taşınmasını sağlayan küreselleşme, emekçilerin güçlenmesine karşı dururken sermaye sınıfının güçlenmesine taraftardır. Buna karşılık AB standartlarında bile emekçi sınıfların lehine olan ilkeler ülkemizde de kullanılabilir ve geliştirilebilir. Nitekim DİSK gibi, Türk İş gibi işçi kuruluşları Türkiye'den çok önce Avrupa Birliği'ne girmişlerdir. Bu kuruluşlar Avrupa'nın uluslararası işçi örgütlerinde aktif üye olarak görev yapmakta, işçi haklarını savunmaktadır. Sermaye sınıfına gelince, bu sınıfın liderleri için dinci oligarşinin oluşturduğu tehdit çok daha büyüktür. Her ne kadar bu sınıf ekonomik çıkarları uğruna, ki bu son derece haklı ve doğru bir gerekçedir, sermaye sınıfı ekonomik çıkarlarından başka neyi düşünecektir ki? Ve büyük bir bilinç yoksunluğuyla dinci oligarşi oluşumlarını destekliyor gibi görünse de, son tahlilde bu gelişmelerin kendisi için oluşturduğu büyük tehdidi fark edecektir. Bu sınıfın lideri konumunda olanlar, kısaca büyük sermaye dediğimiz kesim, dinci oligarşi oluşumlarının, Türkiye'ye kayan Arap sermayesinin ve sıcak paranın da getirdiği olanakları kullanarak, haksız rekabet yoluyla kendilerini güçsüzleştirdiğini, ter ve gözyaşıyla oluşturdukları şirketlerinin haksız ve adaletsiz uygulamalarla el değiştireceğini göreceklerdir. Zaten tarihsel olarak demokratik ve laik rejimin kurucuları arasında yer alan bu sınıf, Türkiye'nin özel koşullarından kaynaklanan iktidarın ekonomik ve mali gücüne karşın, dinci oligarşi oluşumlarına karşı varlığını korumak için direnmek zorunda kalacaktır. 2. Siyasal olarak. Demokratik iradenin oluşmasını engelleyen liderler oligarşisine yol açan siyasal partiler yasasının değiştirilmesi için çalışılmalıdır. Adaletsiz temsile yol açan %10 barajı gibi, seçim çevrelerindeki seçmenlerin farklı ağırlıkla oy sahibi olmaları gibi, birçok saçma sapan hükmü içeren seçim yasasının değiştirilmesi için mücadele edilmelidir. Dinci oligarşiyi destekleyenlerin ardına sığındığı dokunulmazlığın kaldırılması sürekli gündemde tutulmalı, bu ilkeden hiç vazgeçilmemelidir. Başta ihale sistemi olmak kaydıyla merkezi hükümetin ve belediyelerin tüm işlemleri mutlaka şeffaflaştırılmalıdır. En önemlisi de yeni anayasa çalışmaları çerçevesinde 1982 anayasasından bile geri bir anayasa oluşturulmasına siyasal olarak karşı çıkılmalıdır. 3. Hukuksal olarak. Tabii bu paragrafa da yeni anayasa çalışmaları bağlamında bu çalışmalar mutlaka denetlenmeli ve etkilenmelidir diyerek başlıyorum. Çünkü anayasa sorunu hem siyasal hem de hukuksal bir konudur. Benim korkum gerçekten kötü bir anayasa olan ve değiştirilmesi gereken 1982 anayasasını bile aratacak ve kapıları dinci oligarşiye açacak bir anayasa hazırlanması ve kabul edilmesi korkusudur. Tabii hem yeni anayasa çalışmaları bağlamında hem de mevcut yasalar, yönetmelikler ve uygulamalar açısından hukuk alanında gerçekleştirilmesi gereken çok iş vardır. Yargı erkinin siyasetten tamamen bağımsızlaştırılarak demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletinin güçlendirilmesine çalışılmalıdır. Örneğin hakimler ve savcılar yüksek kurulundaki bakan ve müsteşarın kuruldan çıkarılması sağlanmalıdır. Örneğin yargıçların denetimi ve özlük haklarının sağlanması, Adalet Bakanlığı'nın yetkisinden çıkarılmalı, yüksek hakimler ve savcılar yüksek kuruluna verilmelidir. AB'ye uyum yasaları çerçevesinde Arap saçına döndürülen ve ülkeyi daha güvensiz hale gelen ceza ve ceza muhakemeleri yasası yeniden gözden geçirilmelidir. Yargılama sürelerinin kısaltılması, yargı erkinin teknolojik ve lojistik olarak desteklenmesi, savcı ve yargıçların hem çalışma koşullarının hem de maddi olanaklarının iyileştirilmesi gerekir. Tabii bütün bunları yaparken yargı erkini kısıtlayıcı, dinci oligarşi oluşumlarının siyasal etkilerini arttırıcı hükümlerden özenle kaçınmak gerekir. Hiç unutulmaması gereken bir ilke olarak da hukuksal ve idari açıdan kamu hizmeti verilen alanların kesinlikle dinsel ve mezhepsel simgelerden arındırılması gerektiğini belirtmeliyim. 4. Eğitimsel olarak. Milli eğitim müfredatı yeniden ele alınmalı, çocuklarımızın dogmatik hurafelere dayalı çağ gerisi bir eğitim görmeleri engellenmelidir. Mesleki eğitim sadece İmam Hatip okulları bağlamında değil, küreselleşen dünyada Türkiye'nin rekabet gücünü artıracak bir biçimde yeniden planlanmalıdır. Örgün ve yaygın eğitim tarikatların tarikat yurtlarının elinden kurtarılmalıdır. Kur'an kursları gibi yaygın eğitim alanları dogmatik dinci etkilerden arındırılmalı, yasal olmayan kurslara müsamaha edilmemelidir. Halk eğitimi yetişkinlerin gerçekten yeni bilgi ve beceriler elde etmesine yönelik, çağdaş dünyaya ve teknolojiye uyum sağlamalarını gerçekleştirecek bir yapıda yeniden düzenlenmelidir. 5. Örgütsel olarak. Demokratik çizgide muhalefet yapan partilerin kapılarını halka açmaları, onun gücünden yararlanmaları mutlaka sağlanmalıdır. Bu partilerin kadın ve gençlik kollarını aktif olarak devreye sokmaları, ev ev, mahalle mahalle çalışma yapmaları için gerekli bütün baskılar oluşturulmalıdır. Cumhuriyet değerlerini layık ve demokratik düzeni benimsemiş olan sivil toplum örgütleri desteklenmeli ve yenileri kurulmalıdır. Bütün bu konulardaki çabaların eş güdümü en azından bir siyasal parti bağlamında, olanaklı ise dinci oligarşi karşıtı tüm muhalif partiler için de sağlanmalıdır. Halkın siyasete, siyasal partilere örgütsel düzeyde özgürce katılımı sağlanmalı, bunu engelleyen her kim olursa olsun görevine son verilmesi için çalışılmalıdır. Birey olarak neler yapabiliriz? Şimdi diyebilirsiniz ki iyi güzel de bütün bunları yapmak için para ve güç gerekir. Siyasal olarak iktidarda olmak gerekir. Bizim birey olarak, sokaktaki insan olarak bunlara gücümüz nasıl yetecek? Aslında hepimizin birey olarak yapabileceğimiz çok şey var. Unutmayın ki demokrasi sorunu çok çabuk, mucizevi bir biçimde derhal çözülmez. Bu bir süreçtir, uzun, acılı, nankör. Burada çok tehlikeli olan bir tutum ve davranış hakkında bir uyarıda bulunmak istiyorum. İstemediğimiz ya da beklemediğimiz toplumsal olaylar karşısında küsmek, içine kapanmak, toplumsal etkileşimi reddetmek son derece yanlış, hem bireye hem topluma zarar veren hastalıklı, depresif bir tepkidir. Çünkü çaresizliği vurgulayan bu tutum ve davranış sonradan kabule ve boyun eğmeye yol açar. Esas olarak kabul ve boyun eğme üç aşamalı bir tutum ve davranıştır. Birinci aşama isyandır. Beklemediğimiz ya da onaylamadığımız seçim sonuçları, cinayetler gibi toplumsal olaylar karşısında önce isyan ederiz. Kızarız, öfkeleniriz, tepki veririz. İkinci aşama küsmektir. Kızdığımız, beklemediğimiz, onaylamadığımız toplumsal bir olay ya da bir sonuç karşısında birey olarak kendimizi güçsüz görürüz. Benliğimize bir yenilmişlik duygusu egemen olur. Kendimizi dışlanmış, haksızlığa uğramış ve çaresiz hissederiz. Bunun sonucunda topluma küseriz. Gazete okumayı, televizyon seyretmeyi reddederiz. Kendimizi çevremizden, olaylardan soyutlarız. Bu ülkede yaşanmaz demeye başlarız. İçimize kapanırız. Böylece mücadele etmekten, tepki vermekten vazgeçeriz. Edilgen hale geliriz. Üçüncü aşama kabuldür. Önce kızmış, isyan etmiş, sonra da küsüp içimize kapanmışızdır ama yaşam durmaz. Hem bireysel yaşam hem toplumsal yaşam sürer, sürmek zorundadır. Yaşamın devam etmesi, günlük hayatın gerekleri bizi yeniden hayata döndürür. Ama artık o geriye dönüş mücadeleden vazgeçmiş, edilgenleşmiş bir nitelik taşır. Mevcut koşulları kabul etmiş, her türlü sonuca ve yeni yapıya uyum sağlamışızdır. Başta bizi isyan ettiren, kızdıran, küstüren olayları kabullenmiş, onları olağan saymaya başlamış ve böylece boyun eğmişizdir. İşte sevgili okurlarım, bizi kızdıran, şaşırtan, öfkelendiren olaylar veya sonuçlar karşısında küsmek, içine kapanmak, mücadeleden vazgeçmeye, sonuç olarak da bir boyun eğmeye yol açacağı için son derece yanlış ve tehlikelidir. Hayır, küsmeyeceğiz, içimize kapanmayacağız. Başımıza ne gelirse gelsin kendi sorumluluğumuzdan kurtulmak için başkalarını suçlayarak geri çekilmeyeceğiz. Özgür ve bağımsız bireyler olarak toplum bizi ne denli baskılarsa baskılasın ona boyun eğmeyeceğiz. Bu uyarılardan sonra artık neler yapabileceğimize bakabiliriz. Hiçbir karşılık beklemeden iğneyle kuyu kazacağız. Sorunların bizim çabalarımızla çözüleceğine inanacağız. Sabırlı olacağız, yılmayacağız. Çalışacağız, çalışacağız, yine çalışacağız. Sonuç alamadığımızda küsmeyeceğiz, bıkmayacağız. İçimize kapanmayacağız, yine çalışmaya devam edeceğiz. Kendimizi yetiştireceğiz. Olanaklı olduğu ölçüde iyi bir eğitim almaya çalışacağız. Girdiğimiz işte uyguladığımız meslekte başarılı olacağız. Çevremiz tarafından sevilmek, sayılmak için çalışacağız. İyilik yapacağız. Ülkemizi ve dünyayı yakından izleyeceğiz. Gazete, kitap okuyacağız. Kitle iletişim araçlarıyla etkileşime gireceğiz. Yazarlara, televizyonculara, yöneticilere tepkilerimizi ileteceğiz. Politikacılara ulaşacağız, onları denetleyecek ve etkileyeceğiz. Demokrasiyi önce kendi ailemizde uygulayacağız. Erkek egemen feodal kültürün kölesi olmayacağız. İster erkek olalım ister kadın, eşimize eşit, adil ve demokratik bir biçimde davranacağız. Çocuklarımıza sevgiyi, güveni ve disiplini hep birlikte bir denge içinde vereceğiz. Onları demokrat, özgürlükçü, kişilikli bireyler olarak yetiştirmeye çalışacağız. Çocuklarımıza kişilik haklarını öğreteceğiz. Bu hakların başka kişilerin haklarıyla sınırlı olduğunu anlatacağız. Demokratik ilkeleri sadece ailemizde değil, okulda, iş yerinde, dostlar arasında, mahallemizde, her yerde savunacağız. Kendi davranışlarımızla da örnek olmaya çalışacağız. Bizim gibi demokrasiye inananlarla dayanışma içinde olacağız. Demokrasiye inanmayanları güzellikle ikna etmeye çalışacağız. Örgütlü olacağız. Yüz yüze teması olan küçük gruplar kuracağız. İnternette haberleşme ve etkileşim grupları oluşturacağız. Sivil toplum örgütlerine girecek veya böyle örgütler kuracağız, buralarda aktif olacağız. Küçük ya da büyük birikimler oluşturup yoksullara, hastalara, yaşlara, özürlere, muhtaçlara yardım edeceğiz, çocuk okutacağız. Önce yakın çevremizi, sonra uzak çevremizi eğitmeye, etkilemeye çalışacağız. Sahip olduğumuz bilgi ve becerilerden, mesleğimizden, başta yoksullar ve muhtaçlar olmak kaydıyla herkese yararlandırmaya çalışacak, gerekirse gönüllü hizmet vereceğiz. İş hayatına, özel teşebbüse gireceğiz, devlete gireceğiz, siyasete gireceğiz. Sadece ulusal düzeydeki değil, yerel düzeydeki siyasete de ağırlık koymaya çalışacağız. Genel merkezler ve hükümet kadar il ve ilçe örgütlerini ve belediyeleri önemseyeceğiz. Buralarda görev almaya çalışacağız. Girdiğimiz her yerde toplumda, ekonomide, kültürde, eğitimde, sağlıkta, yaşamın her alanında yükselmeye, etkin ve başarılı olmaya çalışacağız. Bireysel ve toplumsal hak ve özgürlüklerimiz konusunda duyarlı olacağız. Onlardan ödün vermeyeceğiz. Mahalle baskısına boyun eğmeyeceğiz. Kadın haklarına inanacağız. Onları geliştirmek için çalışacağız. Gençlerimizi seveceğiz. Onlara değer vereceğiz. Sadece bilgilerini değil, kişiliklerini de geliştirmeleri için onlara maddi, manevi destek olacağız. Bütün bunları yaparken hiçbir karşılık beklemeyeceğiz. İnsanların kimlik duygularına ve mukaddes değerlerine saygılı olacağız. Hiç kimseyi ve tabii dindarları, müminleri de rahatsız etmeyeceğiz. Yaptıklarımızı önemseyeceğiz, hiçbir sonuç alamasak bile devam edeceğiz. Çabalarımızın boşa gittiğini düşünmeyeceğiz. Yaptıklarımızın okyanustaki bir damlacık kadar bile etki yaratmasının çok zor olduğunu bileceğiz. Ama okyanusların da bu damlacıklardan oluştuğunu hiçbir zaman unutmayacağız. Ülke sorunlarının asıl çözüm yerinin siyaset sahnesi olduğunu hiç aklımızdan çıkarmayacağız. Siyasetten korkmayacağız, aşağılık görmeyeceğiz. Siyaseti yağmacı politikacıların kişisel çıkarlarını ülke çıkarlarının önüne koyan üçkağıtçıların, genel başkan yalakalarının, diktatör yöneticilerin, mukaddes din duygularımızı istismar edenlerin elinden kurtaracağız. Sevgili okurlarım, yukarıdaki liste çok mu uzun, çok mu zor, çok mu hayalci? Hiç sanmıyorum. Çünkü laik ve demokratik rejimi korumak için yapacaklarımız ile kişisel gelişim ve başarı için yapacaklarımız birbirine koşut. Bunları gerçekleştirmek için çalıştığımızda hem daha mutlu ve başarılı olacağız, hem de toplum daha demokratik nitelik kazanacak. Unutmayalım ki tarih boyunca haklı ve doğru düşünceler kadar güçlü hiçbir kuvvet görülmemiştir. Her devrim hayallerle başlar, umutlarla sürer. Umudumuzu yitirmeyelim. Bitirirken, sevgili ve değerli okurlarım, yukarıdaki satırlarla demokrasimizle yüzleşmeye çalıştığım bu kitabın da sonuna geldim. Bir kitabı, bir makaleyi bitirmek benim için hiçbir zaman bir tatmin noktası olmadı. Tam tersine tedirginlik kaynağı oldu. Kamuoyunun, okurların karşısına çıkmak büyük bir sorumluluk. Kitabı bitirirken tam bu noktada demokrasiyle ilgili çok önemli bir bireysel ilkeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Demokrasinin çok basit bir uygulama ilkesi vardır. Başkalarına bize karşı davranılmasını istediğimiz gibi davranmak. Ya da bu ilkeyi olumsuz bir cümle ile ifade edebiliriz. Bize yapılmasını istemediğimiz davranışları başkalarına yapmamak. Bu ilkeyi içselleştirebilirsek, özümleyebilirsek, demokrasinin pek çok sorununu da kolaylıkla çözebilir ve ülkemizi daha kolay yaşanabilir bir hale getirebiliriz sanıyorum. ekongar@cumhuriyet.com.tr Kitabın sonu. 8 Kasım 2007. Sayfa 314.